Ayrım 7, Bir Fahişenin Anıları, Francesca Patrisso, sayfa 109, bölüm 24. Sparta'dan denize yolculuk genelde 2 gün sürerdi ama biz sadece kısa bir mola vererek şafakta yola çıkıp gün batımından sonra vardık. Polopones hızla gözden kayboluyordu. Önünde siyah atın pırıl pırıl yelesi, onun kulakları arasından görünen grubun başındaki askerin silüeti, arkada da Etra ve Kalira vardı. Antrion ise grubun en sonundaydı. Onun için bir prensestim ve beni koruyarak olması gerektiği gibi davranıyordu. Soğuk sabah ağır bir öğleden sonraya ve sonra da akşama döndü. Kemikleri donduran bir soğuk yeniden kendini hissettirdi ve dolu düzgün giden atlar güçlükle nefes almaya başladı. Karanlık çökmeye başlarken Antrion sabahtan beri ilk kez yüksek sesle seslendi ve öndeki asker yavaşladı. Son martılar tepemizde tiz çığlıklar atarken güneş ölümünün o her zamanki işaretini yaydı. Toprağı ateşten bir kuşakla sararak batarken hepimiz aynı hizada at sürmeye devam ettik. Kalira deniz yakın diye haber verdi. Nitekim az sonra son tepenin ardından deniz görünmeye başladı. Günün son ışığı da kaybolurken ateş kırmızısı bir yol önümüzde uzuyordu. Gece için muhafızların 2 kanatlı tahta kapıyı kapamalarını az önce Amclea kentine girdik. Kapanan kapıya dönerek Messisa'nın gözümün önünden kaybolmasına baktım. Amtrion attan inerek yaya gideceğiz diye emretti. Ben ve köyler onun dediğini yapıp atlardan indik. Bize şaşırarak baktı. Atı dizginlerinden tutarak yürürken atlar yoruldu dedim. Troyalı başka bir yöne bakarak başını salladı. Hayır, Sparta'dan buraya koşarak gelmiş olsaydım bile onun saygısını kazanamazdım. Ama o an bu umurumda değildi. Atın nefes alışları ağırlaşmıştı. Ağzı, boynu ve yanakları beyaz köpükler içindeydi. Gözler ise büyük bir yorgunlukla iyice büyümüştü ama limana doğru inen yolda yürürken beni takip etti. Birden yanında geceyi böyle hafif bir aydınlık belirdi. Döndüm ve Kalira'yı gördüm. Elinde bir meşale tutuyordu, gülümsedi. Ben de başımı omzuna dayayarak onunla beraber gülümsedim. Orada aşağı doğru inen bu yolun sonunda liman vardı ve Paris bir geminin güvertesindeydi. Az sonra demir alıp yeni bir dünyaya yelken açacaktık. Yorgunluğuma ve artık gözlerimin altında iyice akmış sürmeme rağmen güldüm. Meyhanelerin gürültüleri artık yaklaştığımızı işaret ediyordu. Antla küçük bir limandı. 4 iskelesi vardı ve açık denize demir atmış Troya gemisi körfezin sığınağındaydı. En son iskelenin ucunda bize bir sandal bekliyordu. Su, tahta ve taşa büyük dalgalar halinde çarpıyordu. Midyeler ve deniz minareleri taşlara sımsıkı tutunmaya çalışıyorlardı. Kayıktaki adamın başlığı yoktu ve onun ay ışığının okşadığı altın saçlarını görünce yüreğim ağzıma geldi. Paris! İskele sandal arasındaki mesafeyi neşe içinde kat ettim. Kollarım boynuna doladım. Sandalın içinde bir gümbürtüyle yuvarlanırken bir şey demesine fırsat vermeden dudaklarını buldum. Sandalın dibindeki su ıslanan pelerinimi ağırlaştırmıştı ama umursamadım. Paris, Paris! Benimkiyle eşit bir tutkuyla o da beni öpüyordu ve havasızlıktan ölmek üzereyken toparlandık. Bizim itişmelerimiz sırasında sandal iskeleden ayrılmıştı. Bir kürek nafile yere biraz uzakta suyun içinde yüzüyordu. Prensim o güzel gülüşüyle güldü ve yaklaşmak için tek kürekli bir manevra yaptı. Kendimi öne doğru tutarak küreği almaya çalıştım. Beyaz ışıkta gümüş rengi balıklar parmaklarımı ısırdı. Yiyecek arıyorlardı ama ipeksi denizin derinliklerinde kaybolmadan önce o soğuk dudaklarının bir anlık dokunuşuna öpücük demek istedim. İskelede asker, Kalira, Etra ve Antrosyon sıralanmışlardı. Arkalarında bir iskele babasına bağlanmış bitkin atlar, gemiden onları almaya gelecek olan Mavna'yı bekliyorlardı. Asker Kalira'ya yakındı ve biz iskelenin altına gelir gelmez onu belinden kavradı gibi benim yanıma indirdi. Buna gerek yoktu. Ben ve arkadaşım suç ortakları gibi göz göze geldik ve sessizce güldük. Etra Antrion'a güvenmişti ve en son o da sandala bindi. Böylece hareket etmeye hazır hale geldik. Paris kürek çekmek istedi. Bir yandan da bana bakıyordu. Gözlerin derinliğindeki aşk ve kıvılcım geleceğimin onun yanında olduğunu söylüyordu. Uzakta dolunay beliriyordu ve az sonra ışık teknenin kara gölgesinde kayboldu. Birden korktum. Yukarıdan bir ip merdiven atıldığında çocukça bir korkuyla Paris'in kollarına sığındım. Saçlarıma doğru "Her şey yolunda gidiyor, artık güvendeyiz," diye fısıldadı. Yüzün boynunun kıvrımlarına gömülü halde biberiye ve şimdi deniz kokan tatlı kokusunu kuvvetlice içime çekiyordum. Hadi kraliçem, arkandayım. Paris beni kaldırdı ve merdiveni tutunmam için yardım etti. Ellerim sızlıyordu, pürüzlü ve tuzdan kireç tutmuş halat derimi yakıyordu ama kasılmış kaslarımı son bir hamle yaparak kendimi yavaş yavaş yukarı doğru çektim. Kibar bir el bana doğru uzandı. Onu yakalayıp güverteye çıktım. Bana yardım eden çocuk Paris'in bir kopyasıydı ancak yüzü biraz daha yumuşak ve yuvarlaktı. Ay ışığında parıldayan derisinin altında ergenlik yaşının kas gücü de Paris'i andırıyordu. Capranius diye kendini tanıttı. Paris'in erkek kardeşiyim. Şaşkınlıkla seni sarayda hiç görmemiştim dedim ama o gülümsedi. Sparta'ya gelmek beni ilgilendirmiyordu. Yunanistan'ı keşfetmek istiyordum. Bunun için yeterli zamanım oldu. Arkamda Paris'in ayak seslerini duydum. Görüyordum ki kardeşlerimin biriyle tanışmışsın. Yanıma gelip elini belime doladı. Kendimi evimde gibi hissederek ona yaslandım. Yatağa kraliçem, yarın şafakta demir alınacak. Yarın mı? Düşünüyordum ki, Paris güldü. Gece denize çıkılmaz. Üstelik henüz kaçtığını fark etmiş olamazlar. Günün ilk ışıklarıyla yola çıkacağız. Bir baş hareketle Sebrano'yu selamladım ve Paris'in alt güverteğine, merdivenlere kadar bana yol göstermesine izin verdim. İlk kez bir gemiye biniyordum ve onu yavaşça sallanması beni şaşırtıyordu. Paris alışkın olduğu karanlıkta elimden tutarak provadaki kameraya kadar beni götürdü. Burası bir delikten biraz daha büyükçeydi ama tahta döşemenin üzerine keten örtüler ve yastıklar vardı. Paris arkamızdan kapıyı kapattı ve ben kendimi yastıkların üstüne attım. Paris kenara oturarak karanlığın içinde bana gülümsedi. Bu gece kraliçem saklanmamız gerekmeyecek. Şafağa kadar seninle uyuyacağım. Şafağa kadar diye fısıldadım. Daha şimdiden Sparta binlerce kilometre uzaktaydı. Paris'in eli kalçalarımdaydı ve yukarı doğru çıkıyordu. Onu bekleyerek kendimi yastıkların arasına bıraktım. Tavanda demir bir parmaklık vardı ve ay ışığı aralıklardan içeri damlıyordu. 25. Paris'in bana söz verdiği gibi şafak onu kollarımda yakaladı. Başı göğsümde, ağzı açıktı ve demir aralıkların arasından artık incilerle bezenmiş bir gökyüzü gözüküyordu. Karanlık ile ışık arasında zamandı. Dadım bu an için hayaletlerin gri saati derdi. Özenle Paris tahta döşemeye yatırdım. Uykusun arasında titredi. Üstüme bir tunik geçirdim ve yere bırakılmış çantadan bir şal aldım. Ayaklarımın altında koridorun döşemesi bir sağa bir sola sallanarak kayıyordu. Henüz uzakta olan fırtınaları düşünce ürperdim. Ama beni korkutan bir deniz kazası olasılığı değildi. Aksine Paris'in şok olmuş gözleri önünde kusmaktı. Bunları düşünmemeye çalışarak merdivenlere varmadan iki kere kayboldum ve sonunda kendimi herkesin koşturduğu bir köprüde buldum. Denizciler anlamadığım bir şiveyle bağıra çağıra yolculuk için hazırlanıyorlar ve beni de kabaca itip kakıyorlardı. O planlı kargaşanın ortasında Sebrinos'u fark ettim. Provada havanın etkisiyle yüzünü asmış zayıf bir adamla konuşuyordu. Belki de dümenciydi. Troyalı prens. Sanki ağabeyinin yasal eşiymişim gibi eliyle beni selamladı. Delikanlı gülüşü kalbimi ısıttı. O sırada tanıdık parmaklar benim parmaklarıma dolandı. Kallira, nerede uyudun? Prens Caprinos, Etra ile benim onun kamerasında kalmamız için ısrar etti. Bir delikten farkı yoktu ama yine de. Umarım tamamen önyargısız bir jest değildir. Kallira onu büyülenmiş gibi seyreden Sebrinus'a doğru döndü. Hiçbir kölenin yapamayacağı gibi ona gülümsedi ve prens kızardı. Sadece 15 yaşında henüz bir kadınla beraber olmadığını düşünüyordu. Sen ilk olabilirsin diye şakıdım ama Kallira başını salladı. Eğer beni isterse emreder diye fısıldadı. Bu esnada gözlerinden bir gölge geçmişti ve bu buz gibi bakışlar o an kara bir deniz oldu. O zaman onun köleliğin işareti olan bronz bir zincir taşıdı, bileğini yakaladım. Hızla çektiğim zincirden kopan halkalar şıngırdayarak yere düştü. Bugünden sonra kiminle istersen onunla yatabilirsin. Sesim ciddiydi ama gözlerim gülüyordu. Kallira gözlerini indirdi. Sonra ince dudaklarına bir gülümseme oturdu ve kollarını boynuma doladı kulağıma. Her zaman seninle olmak istiyorum Helen diye mırıldandı. Ona gülerek cevap verdim. Yine de akşamki yakışıklı Troyalı asker favorin olarak kalsın. Beni çok iyi tanıyorsun kraliçem. Hizmetinde kalmama izin verecek misin? Ne zamana kadar istersen arkadaşım. Ne zamana kadar istersen. Ellerini tuttum ve beraberce şafağın hafif sisi dağıtışını seyrettik. Çıpa zincirleri gıcırdayarak denizin dibini terk etti ve denizciler yelkenleri for ederken şaşkın balıklar yeşil suyun içinde çapraz olarak kaçarak tekneden uzaklaştı. Karadan esen rüzgar sırtımıza doğru esti. Kızıl ve sarı saçlar gözlerimize doğru uçuştu. Koruyucu Tanrı Elios yanaklarını şişirip merhametli bir esintiyle bizi Peloponnes'ten dışarı attı. Geriye döndüm. Antlaki iskeleleri yukarı doğru çıkan yokuş ve o sırada yeniden açılan kapılar. Evratos'un akışını takip ederek Sparta'ya giden uzun yol görünüyordu. Uzakta çıplak tepeler ve sonra yurdumun dağları. Bugünden sonra artık benim olmayan yurdumun. Prova tarafından bir Yunus atladı. Ardından bir tane daha. Denizciler neçe içinde bağırıştılar ve arkamızda duran Saprineus Kalire'ye bakarak denizcilerin Yunusların denizin perileri olduğuna inandıklarını ve onların görünmesinin iyi işaret olduğunu söyledi. Teknenin altından deniz kızları atlıyor, uzun daireler çizerek tekneyi kucaklıyorlardı ve Yunanistan'ın şarap rengi metal denizi önümüzde uzanıyordu. 7. ayrımın sonu, sayfa 115.